Ayrım 6.
Birçok kentte zamanın büyük kralının güçlükle bastırdığı isyanlar çıkmıştı. Neyse ki bir sonraki yıl tarlalar bol ürün vermişti. Kralın gücü böylelikle sarsılmamış ve imparatorluk yıkılmaktan kurtulmuştu. Böyle yıkıcı bir yangının tekrar çıkmaması için büyük kayada yangın durumunda ateşin ambardan ambara geçmesini olanaksız kılan yeni ambarlar yapılmıştı. Artık Valvazite'nin babasının her zaman canlı bir şekilde anlattığı ve çocukken Valvazite'nin rüyalarını kabusa çeviren yangın olayıyla birlikte yangın var ünlemi de ürkütücülüğünü yitirmişti. Ayrıca yeni oluşturulan iki saray göleti ve Sfenksli kapıdaki öğle vakti göletleri bir yangın anında surların her köşesine kolayca ulaştırılabilecek bollukta suya sahipti. Hattuşili diğer gruba geçti. Sarişa heyeti için yapılan törenin aynısı tekrarlandı. Ancak bu sefer Valvazite 96 adet çift arşınlık fıçılarda arpa, 42 adet çift arşınlık fıçılarda kaplıca buğdayı ve 53 adet çift arşınlık fıçı ekmeklik buğday kaydetmişti. Bu kent Sarışa'nınkinden daha iyi ekmeklik buğdayın yetiştiği güneydeki ovada Hulaya Irmağı'nın kenarında bulunuyordu. Kapı yapısı bayramındaki bu ilk ürün kaydıyla Valvazite için bir halka kapanmıştı. Nesillerden beri kil tablet baş yazıcıları onun ailesinden geliyordu. Hemen hemen tüm erkek üyeleri de yazıcıydı. Kral Muvatalli kardeş savaşından sonra başkenti Tarhun Taşşa'ya aktarıp babasını da Hattuşa valisi yapınca baş yazıcılık görevi de en büyük kardeşine düşmüştü. Ancak tahta geçtikten 2 yıl sonra Urhiteşup Hattuşa'yı tekrar başkent yapmış ve Valvazite'nin babasını kent dışına sürmüştü. Gel gelelim böyle önemli bir görevin bitiminde gelenek olduğu üzere büyükçe bir toprak parçası bağışlamayı ihmal etmişti. Babası kırgınlığını belli etmedi. Sonra her şey peş peşe geldi. Urhiteşup Hattuşili'nin kuzeydeki gücünü kırdıkça Valvazite'nin Hattuşa'daki ailesi de giderek aşağıladı. En büyük kardeş görevinden alındı ve birkaç ay sonra aynı şekilde Gümüşkent'i terk etmek zorunda kaldı. Bir yıl geçmeden de tıp konusunda çok şey bilen babasının bile elini kolunu bağlı bırakan gizemli bir hastalıktan öldü. Elinde sonunda Urhiteşup tüm nitelikli yazıcıları kovmanın bir hata olduğunu anladı. Valvazite en düşük kademede de olsa yazıcı olarak çalışmaya devam edebilecekti. Adduva ise atıldığı yazıcı okuluna tekrar alınmıştı. Valvazite o zamanlar tüm bunlara katlanmak zorundaydı. Çünkü bir yıldır evliydi ve karısı ilk çocuğunu bekliyordu. Sonra sıra yaşamına büyük bir gölge düşürecek olan tapınak bölgesinde küçük eve zorunlu olarak taşınmaya geldi. Karısı kolunda ağır bir sepetle merdivenlerden aşağıya yuvarlanmış ve bebeğini düşürürken kan kaybından ölmüştü. Ertesi gün Urhiteşup Hattuşili'nin elinden Hakpiş krallığını aldı. Valvazite'nin babası gelininin yakılmasını bile beklemeden Hattuşili ile buluşmak üzere kuzeye doğru yola koyuldu. İkisi uzun bir görüşme yaptılar. İlkbaharda da Hattuşili Urhiteşup ile mücadeleye başladı. Şimdi bu olaylardan bir yıl sonra Valvazite baş yazıcı olarak teslimatların kaydını yapıyordu. Urhiteşup ise Nuhaşe'de sürgündeydi. Ne yazık ki babası böyle bir günde Gümüşkent'e gelemeyecek kadar yaşlı ve güçsüzdü. Hattuşili bir baştan bir başa bu kapı yapısı bayramı için seçilmiş olan 12 kentin heyetlerinin önünden geçti ve her bir heyetin üst düzey görevlisiyle konuştu, hal hatır etti, isteklerini sordu. İnsanlarımız iyidir güneşim, kışın hemen hemen hiç hastalık görmedik. Ekinimiz verimli ve koyunlarımızın birçok kuzusu var. Ancak yeni yılın ilk ayında domuzlarımızın tümü bir hastalıktan telef oldu diye rapor verdi. Tapınak kapısının solunda bulunan 3. heyetin yetkilisi. Tuvanuva kentine 2 kere 6 dişi domuz ve 2 erkek domuz verilsin diye buyurdu Hattuşili. Ama önce ahırları iyice tütsüleyin ve arınma törenini de ihmal etmeyin. Valvazite Adduva'ya işaret etti, o da bu talimatı kayda geçirdi. Puduhepa, ürün tanrıçasına adak olarak şarap ve incirli ekmek sunduğu sunaktan tekrar tapınak avlusuna çıktı ve çadırın altında bulunan uzun bir masanın baş tarafına oturdu. Başından yuvarlak başlığını çıkarıp saray hizmetçilerinden birine verdi ve saçlarını düzeltti. Kentlerin en yüksek görevlileriyle birlikte Hattuşili her an gelebilirdi. Şölen sofrası hazırlanmıştı bile. Hattuşili ile aynı mavi gözlere sahip genç bir kadın ona hafif bir şarap sundu. ''Gel yanıma otur, Gashulavia.'' Puduhepa yanındaki boş yere işaret etti. ''Hattuşa'da olduğuna çok memnunum. Sabahki kargaşadan sonra ancak şimdi birbirimize zaman ayırabileceğiz. Torunlarım nasıl bakalım?'' Gashulavia güldü. Puduhepa ondan topu topu 8 yaş daha büyüktü. Sence büyük anne sıfatı sana yakışıyor mu? Sanırım yüzünün biraz daha kırışması gerek. Aslında büyük anne tanımı doğruydu. Çünkü Gashulavia Hattusili'nin ilk karısından doğan en büyük kızıydı. Ve Puduhepa Hakpiş'e gelin geldiğinde Gashulavia'dan başka Nerikaili ve evlatlık oğlu Kurunta da vardı. Puduhepa onların ikinci annesi olmuştu. En başından beri Gashulavia ile ilişkisi çok candan ve kardeşçe olmuştu. Daha sonra Gashulavia Benteşina ile Amurru'ya gittiğinde Puduhepa can dostunu yitirdiği için üzüntü duymuştu. Peki sevgili kız kardeşim, yeğenim nasıl, yürümeye başladı mı? Yürümek mi? Koşmayı bile keşfetti. Koşarken de sık sık düşmese zavallı dadısı ona hiç yetişemeyecek. Ayrıca konuşmaya da başladı. Senin adını söylüyor bile. Gelecek bayramda onu da mutlaka getirin. Peki söz, Gashulavia ona doğru eğildi. Söylesene, Bentişina'nın Asurlarla ilgilenmesi fikri senden çıktı değil mi? Yoksa yanılıyor muyum? Sanırım bu karar epey gürültü kopardı. Hattusili hemen ikna oldu ve bu doğru bir karardı. Benteşina tüm hünerleriyle baba Aha İddina'yı avucunun içine aldı. İşini gerçekten çok iyi yapıyor. Kurunta nasıl tepki gösterdi, ne kadar alıngan olduğunu biliyorsun. Biliyorum ama artık olgunlaşıyor sanırım. Hattusili'nin açılış konuşmasından önce onunla kısaca konuştum. Oldukça neşeli geldi bana. Kardeşin Nerikkaya ile yine homurdandı ama Hattusili ağzına bir parmak bal çaldı. Büyük geçit töreninde Babillilere eşlik edecek. Sahi, Sahurunuva niçin bayrama katılmadı? Bu onursal görev için doğru adam oydu. Doğru ama artık bir hayli yaşlandı ve sanırım babası gibi evinden uzakta ölmekten korktu. Bu nedenle Hattusili onun Kargamış'ta kalmasına ve yerine oğlunu göndermesine izin verdi. Aralarında gerginlik olacağına inananlar olsa da yanıldıklarını görecekler. Ah, işte yemekler de geldi. 12 muhafız avluya girip sol tarafta yerlerini aldılar. Sonra Hattusili, Valvaziti, Abamuva, Uratarhunta, Tellal, 12 kentin temsilcileri ve son olarak da 12 altın mızraklı avluya girdiler. Altın mızraklılar avlunun sağ tarafında yerlerini aldılar. Hattusili Puduhepa'nın karşısına masanın öbür başına doğru yürüdü ve tüm konukların yerlerine geçmelerini bekledi. Gashulavia kalkmak istedi. Gitme, burada kal diye onu tuttu Puduhepa. Yanımdaki yerin sana ayrılması için talimat vermiştim. Sen de acıkmışsındır. Şarap çorbası var. Gashulavia Hattusili oturana kadar bekledi ve diğer konuklarla birlikte yerine oturdu. Kralın bir yanında Abamuva, diğer yanında da Tellal vardı. Valvaziti Puduhepa'nın yanındaki boş yere Gashulavia'nın karşısına oturdu. Uratarhunta da kent temsilcilerin arasında bir yerle yetinmek zorunda kaldı. Ahçıbaşının gözetimi altında 5 görevli büyük çorba kaseleri, esmer ekmek ve elma getirdiler. Alalimi önce kral ve kraliçeye, sonra sınıflarına göre diğerlerine şarap sundu. Koyu kıvamlı çorba, nohut, arpa bulguru, buğday unu, büyük miktarda iyi cins şarap ve az miktarda şıradan yapılmıştı ve tuz, soğan, sarımsak ve taze baharatlarla tatlandırılmıştı. Valvaziti sabırsızlıkla bekliyordu. Onun sindire sindire ve büyük bir hevesle çorbanın kokusunu içine çektiğini gören Puduhepa gülmemek için kendini zor tuttu. Çok açtı herhalde, neyse birazdan açlıktan kurtulacaktı. Hattusili şarap kadehini kaldırdı. Yiyin için, doyun, susuzluğunuzu giderin. Şarabından bir yudum içti ve kaşığını eline aldı. Kral çorbasından bir kaşık aldıktan sonra diğerleri de yemeye başladı. Tam bu sırada tapınak kapısına en yakın duran saray muhafızı masaya geldi ve Abamuva'ya bir şeyler fısıldadı. Abamuva kraldan izin istedi ve Valvaziti'nin yanına gitti. Valvaziti ise ağzına henüz 3. kaşık çorbasını götürüyordu. Bir sorun var. Taşçı kayasına birine saldırıp ağır yaralamışlar. Korkarım bunun Magallo'nun ölümüyle bir ilgisi var. Valvaziti içini çekti. Tamam, gidip bakayım. 3. ve ne yazık ki 3. kaşık çorbayı yuttuktan sonra ayağa kalktı. Kral ve kraliçenin önünde eğildi. Puduhepa hemen 2 elmayı ve önündeki sepette duran en büyük parça ekmeği aldı ve Valvaziti'ye uzattı. Bunları almazsan bugün açlıktan ölürsün gibi geliyor bana. Mutlu bir gülümsemeyle kraliçesinin baş döndürücü gözlerine baktı. Neredeyse yemeğin ortasında kraliçenin elini öpecekti. Yaralı Lallupiyalı gençlerden biriydi. Yerde yatıyordu ve durumu pek iyi görünmüyordu. Giysisinin sağ tarafı koyu kan kırmızısına bürünmüştü. Çevresinde gözdağı verircesine 3 Lallupiyalı duruyordu. Anlaşılan kimseyi onun yanına yaklaştırmak istemiyorlardı. Valvaziti yutkundu. İlk aklına gelen adamın kanaması durdurulmazsa ölebileceğiydi. Zaman yitirmeden hekime gitmesi gerek. Onu buraya getirin dedi Valvaziti kendisini getiren muhafıza. Muhafız istemeye istemeye boyun eğdi. Diğerleri de anlamsız bir ifadeyle Valvaziti'ye baktılar. Valvaziti biraz önce söylediklerini Lallupiya dilinde tekrarladı. Gençler reddedercesine başlarını salladılar. Ona saldırdılar. Onu yalnız bırakırsak öldürürler. Bunu söylerken etraflarında halka oluşturarak onları izleyen insanları işaret ediyorlardı. Seyirciler mesafeli duruyorlardı ama iyi niyetli ya da acımı duygusu içinde görünmüyorlardı. Siz de onunla gelebilirsiniz tabii ki. Ayrıca ben de geleceğim. Ona kimsenin dokunmayacağına kefilim. Valvasiti yaralıya eğildi. Yürüyebilir misin? Adama daha dikkatlice bakmış ve yaralarının olduğundan daha kötü göründüğünü anlamıştı. Genç adam sızlanarak başını salladı. Keskin bir bira kokusu Valvasiti'nin yüzüne çarptı. Bu kokudan kurtulmak için hemen doğruldu ve bir adım geriye gitti. Onu dikkatlice ayağa kaldırın ve destek verin. Küçük grup başta Valvasiti olmak üzere harekete geçtiğinde olayı izleyenler geri çekildiler. Valvasiti Lallupiyalıların yaşça en büyük olanının yanına çağırdı. Bu adam diğer ikisi gibi Nemrut bakmıyordu. Yaralı kadar olmasa da o da bira kokuyordu. Adam ona temkinli bir şekilde yaklaştı. Yüksek rütbeli birisiyle konuşmaktan tedirgin olmuştu. Anlat bakalım ne oldu? Lallupiyalı önce hayatında hiç eğilmediği kadar eğildi Valvasiti'nin önünde. Sonra uygunsuz bir söz söylememek için ağır ağır ve düşünerek konuştu. Efendim bayram alayıyla birlikte büyük tapınağa vardığımızda arkadaşımız acilen su dökmesi gerektiğini söyledi ve bizden ayrıldı. Geri dönmeyince de onu aramaya koyulduk ve sonunda kayanın orada bulduk. Birisi ona saldırmış efendim. Biri adamın dilini ağırlaştırmış ama yine de iyi kötü düzgün konuşmayı başardı. Saldırmış mı? Bana sanki bir yerden düşmüş gibi geldi. Valvasiti taş ustalarının büyük tapınak için büyük taş bloklarını keserek oluşturdukları basamaklardan adını alan kayaya doğru baktı. Bu basamakların üzerinde sıra sıra evler ve evlerin arasında dar sokaklar bulunuyordu. Lallupiyalı bu dar sokaklardan birinin sonundan aşağıya düşmüş olabilirdi. Baş yazıcı tekrar yanındaki adama döndü. Arkadaşının size neler olduğunu anlattı mı? Evet, yani aslında bildiğini okuyan biri. Belli ki adam anlatacaklarına utanıyordu. Övünmeyi sever, işemek için de doğru yere gitmedi. Herhangi bir köşeye de gitmedi, kayanın tepesine çıktı. Efendim, biliyorum bayram için bu uygun bir davranış değil. Ama bunun için hemen birisini öldürmeye yeltenmek mi gerek? Biriyle dalaşmış mı, kavga olmuş mu? Hayır, sadece kayanın üstüne çıkıp aşağıya işemiş, sonra birden aşağıda bulmuş kendini. Yani onu iten birini görmemiş. Hayır, tam sayılmaz ama arkasına bir ses duymuş, bu saldırgandı herhalde. Birayı biraz fazla kaçırmış gibi sendeleyip düşmüş olamaz mı yani onu kimse itmeden? O mu efendim? O büyük miktarda birayı kaldırır. Yok, onu kesin birisi aşağıya itti. Niçin bu kadar eminsin? Birisinin ittiğini hissetmiş mi? Valvasiti'nin gri mavi gözleri çakmak çakmaktı. Giderek sabırsızlanmaya başlamıştı. Hayır ama insanlar bugün biraz tuhaftı. Başka zaman bayram alayının yanında görünce bize alkış tutar ve gülerlerdi. Ama bugün suskundular. Hatta bazıları önümüzde yere tükürdüler ve bize kötü şeyler söylediler. Ne söylediler? Pek anlayamadık biz. Biz İtalyanca bilmiyoruz. Ama çok kötü şeyler olduğu belliydi. İnsanların bize birdenbire düşmanca davranmalarına anlam veremedik bir türlü. Tamam, geçen akşam sokaklarda biraz gürültü çıkardık. Ama her zamankinden daha gürültülü değildik ki efendim. Valvasiti düşünceye daldı. Anlattıkları yaralıyı seyreden insanların yüz ifadesine uyuyordu. Magallo'nun pek dostu yoktu ancak kapa şakaları yüzünden bir insanın canına kıyılabilmesini kabul edemiyorlardı. Herhalde Uratar Hunta'nın konu hakkındaki fikri çabucak yayılmıştı. Öyle olsa bile hemen intikam mı almak gerekirdi? Bu çok yanlış olurdu ve geçmişte kalan kısasa kıssas günlerine dönüş anlamına gelirdi. Valvasiti bunu düşünmek bile istemiyordu. Hititlerin hepsi yabancı ülkelerde hala uygulanan intikam ve acımasız cezaların kaldırılmasına yönelik yasalarıyla övünç duyuyorlardı. Bir cinayet ya da ölümle sonuçlanan bir kazada suçlu ölüm cezasına çarptırılmıyor, geri kalanlara tazminat ödüyordu. Bu kararı da yine ancak kralın kendisi verebiliyordu. Magallo'nun karısı ve çocuklarına ölü bir Lallupiyalı'nın ne faydası olurdu? Onlara ne gümüş sağlayabilirdi ne de işlerini yapacak ya da onlar için ekmek kazanacak birini. Katil oldukları zanlıyla Lallupiyalıları aşağılayarak cezalandırmak başka, onlardan birisine saldırmak başka bir şeydi. Üstelik Magallo'nun ölümüne neden olan kişi hala tespit edilememişti. Bu olay pek Hitit işine benzemiyordu, bunun arkasında başka şeyler olmalıydı. Dün akşam tam olarak neler yaptınız? Güneşin batmasına 4 parmak kala akşam kapısına vardık ve kilitlenmesini bekledik. Sonra geleneklere göre sol elimizle kapıya bir taş attık, bizi içeri almaları için bağırdık ve kapıyı yumrukladık. Tamam, bunu biliyoruz da içeri girdikten sonra ne yaptınız? Yanımızda büyük bir testi vardı. Bunu öbür kapılarda içecektik. Yani tam bir kapı yapısı bayramı kutlayacaktık efendim. Mahcup bir şekilde güldü. Aslanlı kapıdan başlamak istedik ama nöbetçiler bizi durdurdu ve güneydeki 3 kapının bizim için yasak olduğunu söyledi. Bunun için kavga ettiniz mi? Hayır efendim, geri döndük ve insanların etrafını sararak bizimle gelmeye zorlamak için Çukurluk'taki mahalleye gittik. Karşılaştığımız ilk kişi elimizden kaçtı. Derken yolumuza çıkan ince uzun, biraz aptal görünüşlü birisinin etrafını çevirdik. Ama çok sıkıcıydı, onu hemen bıraktık. Valvasit'i sırıtarak Lallupiyalı gençlerin bile aptal buldukları kişinin kim olduğunu merak etti. Yani ona bir şey yapmadınız mı? Hayır, hayır, elimizden kurtuldu ve yoluna devam etti. Hemen ardından Magallu geldi ve bize kent kayasında fıçılarla ne yaptığımızı sordu. Ama bizim fıçıyla işimiz olmadı ki. Kent kayasına çıkmamıştık bile. Hatta fıçı yarışmasının kent kayasında yapılacağını dahi bilmiyorduk. Magallu buna ne dedi? Bize inanmak istemedi. Biz de gülüşerek etrafını sardık. Onu meyhaneye götürüp bir ay ısmarlayacaktık. Sizinle geldi mi peki? Hayır, bizden sıyrıldı ve fıçı yarışmasından önce kent kayasında gözüme görünmeyin diye uyardı bizi. Sonra uzaklaştı. Hepsi bu mu? Hepsi bu efendim. Sonra nerelere gittiniz? Önce Tavinia kapısına, sonra da Arinna kapısına. Orada etrafını sardığımız adamlar o kadar korkak değildi. Bizimle içtiler ve bizimle eğlendiler. Sonra biramız bitti. O zaman Arinna kapısındaki meyhaneye gittik, orada da takıldık kaldık. Bunlar doğru olabilirdi. Meyhane Valvasidir'in evine pek uzak olmadığından gençlerin orada çıkardıkları şamatayı rahatlıkla duyabilmişti. Bu gürültüler de bir aydı sürmüştü. Onunuz da meyhanede miydiniz? Elbette biz hep beraberdik. Kimse ayrılmadı, işemek dışında. Ama tüm bunları niçin soruyorsunuz? Malvazidi bu soruyu duymazlıktan geldi. Sonra ne yaptınız? İşimiz bitmişti. Kaldığımız hana gittik. Ben hemen yattım. Zaten masada uyuklamaya başlamıştım. Diğerleri? Sanırım onlar da hemen uyudular. Magallo öldü. Birisi onu yarışma için kullanacağınız fıçılardan birine sokup kent kayasından aşağı atmış. Artık Valvasiti, Magallo'nun cesedinin nerede bulunduğunu gizlemeye gerek duymuyordu. Çünkü az önce Halpaziti aşağıdaki boğazdan dönmüş, arınma törenini tamamladığına ve kurbandan arta kalan izleri de yaktığına ilişkin bir işaret vermişti uzaktan. Yanında da Mutarki yürüyordu. Daha doğrusu sekiyordu. Belli ki hatası düzeltildiği için kuş gibi hafiflemişti. Baş yazıcı tekrar Laldopiyalı'ya döndü. Bu koşullarda o insanların sizleri suçlu olarak görmesi akla yatkın. Adam ciddileşti, giderek ayılmaya başlamıştı. Ama bu korkunç bir şey. Bir süre hiçbir şey söylemedi. İnsanların düşmanca davranışlarının nedenini şimdi anladım. Ama bunu biz yapmadık. Bunun için yemin eder misin? Sen yatakta uyurken içinizden biri kent kayasına çıkmış olamaz mı? Böyle bir şey olsaydı sabah anlardım. Benden gizleyemezlerdi. Adam Valvasiti'nin kolunu tuttu. Tamam, şakalar yapıyoruz, bazen de kaba oluyoruz. Hiçbir kavgadan da geri kalmıyoruz ama kimseyi öldürmeyiz, inanın bana efendim. An tanrılar adına sizlerden birinin yapmadığına yemin eder misin diye ısrar etti Valvasiti. Hayır edemem. Valvasiti de Lallupiyalı gencin bir saldırıya kurban gitmediğine dair yemin veremezdi zaten. Kaza halkın gazabı ya da planlı cinayet. Bu olasılıklar arasında körü körüne intikam nedeniyle öldürülmek istenmesi ona pek inandırıcı gelmiyordu. Magallu sevilen bir insan değildi. Magallu'nun intikamını almak için tanrıların yasalarını hoyratça çiğneyerek öfkelerini üzerine çekmeyi kim göze alabilirdi? Lallupiyalı saldırıya uğradıysa başka bir şekilde cinayetle bağlantısı olabilirdi. Olay giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Valvasiti Magallu'nun karısını sorgulamadan önce Lallupiyalı'nın anlattıklarını Alalimi'nin doğrulamasını istiyordu. Zaten yolun üstündeydi. İçki sunucusu hala ürün tanrıçasının tapınağında olmalıydı. Bu arada belki bir kase şarap çorbası da içebilirdi. Hattuşili demir baltayı eline aldı ve Mayriya'ya işaret etti. Mayriya bir saray görevlisinin uzattığı ok ve yayı eline alarak Tavinia kapısının aşağısındaki bir düzlüğe konulmuş olan 8 şeklindeki büyük bronz kalkana nişan aldı. Yabancı ülke temsilcileri ve bağlı krallar da dahil olmak üzere bayram kutlamalarına gelen tüm konuklar kaledeki şölen sofrasından sonra tekrar eksiksiz bir şekilde kapıda toplanmıştı. Mayriya iyi bir nişancıydı. Ok kalkanın tam ortasına isabet etti. Bronz kalkan bir gong sesi çıkardı. Bu ses üzerlerinde sadece kısa bir peştemal olan 10 erkek koşmaya başladılar. Bu adamlar o günü iple çeken askerlerdi. Yarışma için günlerdir çalışıyorlardı çünkü. Bu kez ödül olarak yalnızca bir giysi verilmiyordu. Bir mina gümüş sahibini bekliyordu. Askerler akşam kapısına doğru koşarak bir dikili taşın etrafını dolaştılar ve tekrar Tavinia kapısına koşarak kalkanın bulunduğu yerde tekrar yön değiştirdiler. Uzun saçları rüzgarda savruluyordu. Önceleri yarışmacılar arasında pek fark yok gibiydi. Ancak ikinci turdan sonra yarışmayı üç kişinin belirleyeceği anlaşıldı. İzleyiciler onlara tezahürat yapıyordu. Surların önünde bulunan makbul yerler sadece Gümüşkent'in sakinlerine ayrılmıştı. Koşu yolunun karşı tarafında ise kalabalık bir şekilde taşralılar duruyordu. En çok bağıran da onlardı. Çünkü yarışmacılardan ikisi köylü çocuğuydu. Sadece bir tanesi soylu bir aileden geliyordu. Bir rahibin oğluydu. Rahip oğlu sanki tanrılarla anlaşmış gibi ikinci turdan sonra başa geçmeyi başardı. İki köylü çocuğu ise birbirinin önünü kesmişti. Ancak tekrar düz mesafeye geçince bunu telafi ettiler. Dikili taşa vardıklarında rahip oğluna neredeyse yetişmişlerdi. Bu kez hatalarını yinelemeyip dikili taşın etrafını dolaşırken birbirlerini engellemeyecek şekilde ard arda koştular. Sıra 15 sahadan oluşan son tura gelmişti. Dipnot, saha yaklaşık 15 metrelik bir mesafe için kullanılmıştır. Köylülerin coşkusu daha da artmıştı. Rahip oğlunun gücü tükenmek üzereydi. Yavaşlamaya başladı. Diğer iki yarışmacı onu geçtiler. 5 saha kalmıştı. Köylüler sevinç çığlıkları atıyorlardı. 3 saha daha. Köylü çocukları başa baş gidiyordu. Önce hangisi bronz kalkana vuracaktı? Görünüşe göre yaşça daha büyük olan yarışı götürüyordu. Neredeyse belli etmeden başa geçmişti. Tek bir saha kalmıştı. Birden kalabalığın içinden haykırışlar yükseldi. Baştaki koşucu tökezledi ve sendelemeye başladı. Rahip oğlu az daha geçiyordu onu. Ancak son gücüyle kendini toparladı. Tam bu sırada yaşça daha küçük olan köylü çocuğu bir zafer nidasıyla kalkana vurdu. Bir mina gümüş onun olmuştu. Rahip oğlu ancak üçüncü olabildi. Sonra diğer koşucular gelmeye başladılar. Sonuncu olarak rakipleri gibi piyade eri olmayan arabalı savaşçı birliğinden bir asker geldi. Durumuna göre yarışmayı cesurca idare etmişti. Neyse ki kaybedenlerin cezalandırıldığı günler geride kalmıştı. O zamanlarda yaşasaydı şarap kadehi boş kalacaktı ve izleyicinin karşısına çırılçıplak geçmesi gerekecekti. Bu bayramın ilk yarışmasını konuklarımızın en saygı değerine ithaf ediyorum dedi Hattuşili, Mayriya'ya dönerek. Nil'in kenarındaki kara ülkenin, Mısır'ın temsilcisi, bu yarışmanın galibine ödülünü senin elinden alma şerefini bahşeder misin? Seve seve büyük kral Hattuşili diye yanıt verdi Mayriya. Öne çıktı ve saray görevlisinin bir bez içinde uzattığı nesneyi görünce birden dona kaldı. Bir mina gümüş. Puduhepa bu manzarayı izlerken çok eğleniyordu. Mısırlı sanki gümüşü hemen cebine koyup kaçacakmış gibi bir görüntü sergiliyordu. İstemeye istemeye ödülü sahibine uzattı. Anlaşılan basit bir askere bir mina gümüş vermek zoruna gitmişti. Kendi ülkesinde gümüş bazı dönemlerde altından daha değerli sayılırdı. Hattuşili'nin hesapları tutmuştu. Büyük bir ödül koymasına değmişti doğrusu. Mısırlı Hitit kralının gümüşü böyle bol keseden kullanabildiğini görünce hasetinden sararmıştı. Ramses de artık kısa bir süre sonra kardeşinden değerli kumaş ve lapis lazuli karşılığında gümüş talep ederdi herhalde. Kizu Vatna dağlarında daha pek çok düşü gerçekleştirebilecek kadar gümüş vardı.